Ayrım 21, sayfa 175, 31. kısım. Başını öne eğmiş, başlığı tüm yüz hatlarını gizliyordu. Karim karşısındakinin yüzünü göremeyeceğini anladı. Kafasında bir ışık yandı. Belki de rahibe ile küçük çocuğun yüzünde akrabalıklarını kanıtlayan ortak bir işaret vardı. Belki de rahibe ile çocuk ana oldu. Bu düşünce aklını öylesine kurcaladı ki rahibenin ilk sözlerini anlayamadı bile. ''Ne dediniz?'' diye kekeledi. ''Size ne istediğinizi sordum.'' Ses ciddi ama yumuşaktı, kemanın tellerini gıdıklayan yayın kılları gibi. ''Rahibe Andre, polis teğmeniyim. Size cüddü sormaya geldim.'' Siyah başlık kıpırdamadı. Bundan 14 yıl önce diye sürdürdü sözlerini Karim. Sarzak adlı küçük bir kentte küçük bir çocukla Judy Itero ile ilgili bütün fotoğrafları çaldınız ya da yok ettiniz. Kaos'ta bir fotoğrafçıya rüşvet verdiniz, çocukları kandırdınız, yangınlar çıkarıp hırsızlıklar yaptınız. Bütün bunlar birkaç fotoğrafın üzerindeki bir yüzü silmek için. Neden? Rahibe hareketsizdi. Başlığının kıvrımı bir hiçlik kemeri oluşturuyordu. ''Emirleri yerine getiriyordum.'' dedi sonunda. ''Emirleri mi? Kimin emirlerini?'' ''Çocuğun annesinin.'' Karim vücuduna batan binlerce iğne hissetti. Kadının doğruyu söylediğinden emindi. Birkaç saniyede rahibe anne oğul varsayımını terk etti. Rahibe Karim'le arasındaki tahta parmaklığı açtı. Karim'in önünden geçti. Kararlı adımlarla asır iskemlelere doğru yürüdü. Bir sütunun dibinde dua iskemlesinin üzerinde kafası eğik diz çöktü. Karim bir üst sıraya geçip rahibinin karşısına oturdu. Örülmüş asır, kül, tütsü kokusu çevreyi sardı. ''Sizi dinliyorum.'' dedi gözlerini yüzün yerdeki gölge lekesine dikerek. ''Bir pazar akşamı, Temmuz 1982'de bir pazar akşamı beni buldu. Onu tanıyor muydunuz?'' ''Hayır, burada görüştük. Yüzünü görmedim bile. Bana ne adını verdi ne de kendisiyle ilgili başka bir bilgiyi. Sadece bana ihtiyacı olduğunu söyledi. Çok özel bir iş için. Oğlunun okul fotoğraflarını yok etmemi istiyordu. Yüzüyle ilgili tüm izleri silmek istiyordu. Neden? Deliydi. Lütfen başka bir açıklaması olmalı. Çocuğunun iblislerce izlendiğini söylüyordu. İblisler mi? Söylediği söz buydu. Onun yüzünü aradıklarını söyledi. Başka hiçbir açıklama yapmadı mı? Hayır. Oğlunun lanetli olduğuna inanıyordu. Yüzünün iblislerin lanetini yansıtan bir kanıt olduğuna, oğluyla birlikte laneti 2 yıl geciktirdiklerini, ne var ki kaderin onları yakaladığını, iblislerin çevrelerini sardığını söylüyordu. Sözlerinin hiçbir anlamı yoktu, bir çılgındı, çıldırmıştı. Karim, rahibi Andre'nin hiçbir sözünü kaçırmadı. Bu kanıt sözcüğünün ne anlama geldiğini henüz anlamıyordu ama gerçek apaçıktı. 2 yıllık geciktirme Sarzak'ta gerçek gizlilik içinde geçen 2 yılı tanımlıyordu. Öyleyse ana oğlun nereden gelmişlerdi? Küçük Judy tehlikeli yaratıkların tehdidi altında yaşıyorsa böyle bir görevi herkesin kolayca tanıyacağı bir rahibeye vermenin anlamı var mı? Kadın cevap vermedi. ''Lütfen rahibe Andre'' diye mırıldandı Karim. Çocuğunu saklamak için elinden geleni yaptığını ama iblislerin daha güçlü çıktıklarını söylüyordu. Bundan böyle yüzüne büyü yapmaktan başka bir yol olmadığına inanıyordu. ''Ne?'' ''Anlattığına bakılırsa fotoğrafları bulup yakmak görevi bana düşermiş. Böyle bir görev büyüyle aynı değerde olurmuş. Böylelikle çocuğun yüzünü özgürlüğüne kavuşturmuş olurmuşum.'' ''Rahibe, hiçbir şey anlamadım.'' ''Size kadının deli olduğunu söyledim ya.'' ''İyi de neden siz? Bakın Manastır Sarzak'tan 200 kilometre uzakta.'' Rahibe uzunca bir süre sessiz kaldı, sonra ''Beni aradı. Beni seçmişti.'' ''Ne demek istiyorsunuz?'' ''Ben hep Karmelit değildim. İçimde bu Tanrı'ya yönelim duygusu uyanmadan önce anneydim. Kocamı ve küçük oğlumu terk etmek zorunda kaldım.'' Kadın belki de bu nedenle isteğine olumlu cevap vereceğimi düşünmüş olmalı. Haklıydı. Karim gözlerini hala karanlık yüzden ayırmıyordu. Bana tüm bildiklerinizi anlatmıyorsunuz. Eğer bu kadının deli olduğunu düşündüyseniz neden isteğini yerine getirdiniz, emrine uydunuz? Birkaç fotoğraf uğruna neden yüzlerce kilometre yol teptiniz? Neden yalan söylediniz, çaldınız, yok ettiniz? Neden? Çocuk için. Kadın bütün dilliğine, söylediklerinin katkısız saçmalığına rağmen ben çocuğun tehlikede olduğunu hissediyordum. Ona yardım etmenin tek yolu da annesinin isteğini yerine getirmekti. Sadece o fırtınayı sakinleştirmek için de olsa. Abdülhuf yutkundu. Vücudundaki iğneler daha da güçlü batıyordu şimdi. Yaklaştı ve en sakinleştirici sesiyle konuştu. Bana anneyi anlatın biraz. Fizik olarak neye benziyordu? Çok iri, çok güçlüydü. En az 1,80 falan olmalı. Geniş omuzlu. Yüzünü hiç görmedim ama siyah ve dalgalı saçları olduğunu hatırlıyorum. Gözlük takıyordu tabii. Büyük çerçeveli gözlüklerden. Hep siyahlar giyiyordu. Pamuklu ya da yünlü kazaklar. Ya Cüdün'ün babası? Ondan hiç söz etmedi. Hayır, hiç. Karim dua iskemlesinin tahtasına yapışıp daha da eğildi. Kadın içgüdüleriyle geri çekildi. Buraya kaç kez geldi? 4 ya da 5. Hep pazarları, sabah. Bana bir isim ve adres listesi verdi. Fotoğrafçı, fotoğrafların bulunduğu aileler. Hafta boyunca resimleri aramaya çabalıyordum. Aileleri buluyordum. Yalan söylüyordum, çalıyordum. Bana verdiği parayla fotoğrafçıyı kandırdım. Sonra fotoğrafları ona mı veriyordunuz? Hayır, söyledim size. O fotoğrafları benim yakmamı istiyordu. Geldiğinde sadece listedeki isimleri silmekle yetiniyordu. Bütün isimler çizildiğinde sakinleştiğini hissettim. Sonra kayboldu. Bir daha da hiç görünmedi. Ben de karanlıklara daldım. Karanlığı, yalnızlığı seçtim. Sadece Tanrı'nın bakışına dayanabilirim. O günden beri küçük çocuk için dua etmediğim tek bir an bile olmadı. Ben birden durakladı. Dolaylı bir gerçeği anlamıştı. Neden buraya geldiniz? Bu soruşturma neden? Tanrım, Cüdi, bir şey. Karim kalktı, tütsü kokuları genzini yakıyordu. Ağzı açık, gürültüyle soluk aldığını fark etti. Yutkundu, sonra Rahibendire'nin oturduğu tarafa bir baktı. Yapmanız gerekeni yaptınız, dedi boğuk bir sesle. Ama hiçbir işe yaramadı. Bir ay sonra küçük çocuk öldü. Nasıl öldü bilmiyorum ama o kadın sandığınız kadar deli değildi. Üstelik Cüdüm mezarı dün akşam saldırıya uğradı. Serzak'ta o saldırıyı yapanların kadının bir zamanlar korktuğu o iblisler olduğundan eminim şimdi. O kadın bir kabusun içinde yaşıyordu, rahibe. Kabus az önce bitti. Rahibe başı eğik inledi. Başlığı siyah ve beyaz ipekten yamaçlar gibi dökülüyordu. Karim giderken güçlenen bir sesle devam etti. Hırıltılı sesi kilisenin iç kapılarını kaplarken kimin için konuştuğunu bilmediğini anladı. Rahibe için mi, kendi için mi yoksa Cüde için mi? Ben deneyimsiz bir polis memuruyum rahibe. Bir serseriyim ve tek başıma ilerliyorum. Ama bir bakımdan dün geceki itler daha kötü bir duruma düşemezlerdi. Yine dua iskemlesine yapıştı. Çünkü o küçük çocuğa bir söz verdim, anladınız mı? Çünkü hiçbir yerden gelmiyorum. Beni durdurabilecek kimse de yok. Kendi bayrağım için yarışıyorum. Anladınız mı? Kendi bayrağım. Polis teğmeni eğildi, parmaklıkların arasındaki ahşabın çatırdadığını duydu. Şimdi düşünmenin tam sırası rahibe. Beni doğru yönlendirmek için bir şey, herhangi bir şey bulun. Cüdün annesinin izini sürebilmem gerek. Başa hala eğik rahibe kafasıyla reddetti. Hiçbir şey bilmiyorum. Düşünün, o kadın nerede olabilir? Serzaktan sonra nereye gitti? Her şeyden önce nereden geldi? Soruşturmayı sürdürmeme yarayacak bir ayrıntı, bir ipucu verin bana. Rahibe Andre hışkırıklarını dizginlemeye çalıştı. Galiba onunla birlikte geliyordu. Onunla mı? Çocukla. Onu gördünüz mü? Hayır, onu şehirde garın yanındaki Luna Park'ta bırakıyordu. Luna Park hala orada ama gidip orayı işletenleri görecek cesaretim olmadı hiç. Belki de içlerinde küçük çocuğu hatırlayan biri çıkar. Bildiğim tek şey bu. Teşekkürler rahibe. Karim koşar adımla çıktı. Geniş avluda demir ökçeli ayakkabıları cam üzerinde yürüyormuşçasına gıcırdadı. Buz gibi havada bir paratoner gibi dimdik durdu. Gözlerini gökyüzüne çevirdi. Dudakları kaygıyla aralandı. Allah kahretsin. Ama neredeyim ben? Neredeyim? 32. Kısım. Luna Park ıssız küçük şehrin çıkışında demir yolunun kenarında alacakaranlıkta. Tezgahlar ışıklarını, gürültülerini boşluğa saçıyordu. Bir pazartesi akşamı için buraya gelip gezecek ne bir işsiz güçsüz ne de bir aile vardı. Uzakta karanlık deniz kötülük dolu dalgalarının darbeleri altında beyazımsı çenelerini açıyordu. Karim yaklaştı, dönme dolap yavaşlamıştı. Demir aksamındaki küçük lambaların sadece yarısı yanıyor, onlar da kısa devrenin etkisiyle yanıp yanıp sönüyor, titreşiyorlardı. çarpışan arabalar dinleniyor. Rüzgarın kamçıladığı tentelerin altında çeşitli oyunlar müşterileri bekliyordu. Tombala, nişancılık, aynalar. Kilise ile Lino Park'ın arasında hangisinin içini daha çok kararttığına karar veremedi Karim. Fazla umut beslemeksizin panayırcılara soru sormaya başladı. Jude Itero adındaki çocuğu hatırlatmaya çalıştı. Tarihi mırıldandı. Temmuz 1982. Çoğu zaman karşısındaki yüzler buruşuk mumyalardan daha fazla tepki göstermedi. Bazen olumsuz homurtular duyuldu. Bazen de inanılmaz sorular. 14 yıl önce mi dedin? Daha neler artık? Karim içinde derin bir hayal kırıklığı duymaya başladı. Kim hatırlar ki Jude buraya aslında kaç pazar geldi ki? 3, 4, bilemedim 5. Sonradan pişmanlık duymamak için Luna Park'ı dolaştı. Çocuğun hangi oyunlarla ilgilenmiş, kimlerin sevgisini kazanmış olabileceğini düşündü. Ne var ki en ufak bir şey öğrenemeden başladığı yerde buldu kendini. Sahile baktı, dalgalar hala iskelenin kazıklarının çevresinde köpüklü uzun dillerini oynatıyordu. Katrandan bir deniz düşündü polis teğmeni. Artık kazanacak hiçbir şey kalmadığı ıssız bir ülkeye gelmiş gibiydi. Aklına bir çocukluk anısı takıldı. Pinokyo'nun sihirli kenti. Hani masalımsı eğlencenin büyüsüne kapılıp tuzağa düşen, sonra da işe dönüşen kötük çocukların kenti. Jude nereye dönüşmüştü? Arabasına dönmek üzereydi ki boş bir arsanın bitiminde küçük bir sirk çadırı gördü. Soruşturmanın selameti açısından her fırsattan yararlanması gerektiğini düşündü. Omuzları düşük yeniden yola koyuldu. Brandadan yapılmış kubbenin yanına vardı. Gerçek bir sirk değildi önünde durduğu. Daha birçok birkaç gösterisini art arda yapmak için dikilmiş bir çadırdı. Rüzgarda sallanan brandanın üzerindeki plastik afişte süslü harflerle alev yutucular yazıyordu. Koca bir program. İki parmakla kapı yerine kullanılan perdeyi açtı. İçeride onu bekleyen göz kamaştırıcı gösteri karşısında kala kaldı. Alevler, boğuk kırıltılar, hava akımıyla taşınan benzin kokuları, kısa bir süre ateşten ve kastan yanıktan ve insan gövdesinden dokunmuş isyankar bir makine gördüğünü sandı. Sonra sadece yarısı söndürülmüş ışıklar altında alev püskürtenlerin gösterisini izlediğini anladı. Çıplak göğüsleri terden ve benzinden parıl parıl, yanıcı tükrükleri parlak meşalelere döndüren 4-5 kişi. Adamlar bir dairenin çevresinde dönüyor, sanki uğursuz bir rondo yapıyorlardı. Yine bir yudum benzin, yine alevler. Adamlardan bazıları eğildi, diğerleri yıkıcı kaderlerini tükürerek onların üzerinden atladı. Polis temini Jude'nin annesinin peşindeki iblisleri hatırladı. Bu uzun kabustaki her şeye benzer bir hava, ortak bir kaygı taşıyordu. Her cinayet bir atom çekirdeğidir diyordu alabroz saçlı omuzu kalabalık. Karim tahta sıralardan birine çöktü, bir süre ejderha çıraklarının çalışmasını izledi. Burada kalmasının insanları sorgulamasının doğru olacağını hissediyordu. Neden bunu bilmiyordu işte. Sonunda alev yutuculardan biri ondan yana bakma zahmetine katlandı. Çalışmasını kesip ona doğru yürüdü. Elinde hala alev kusan kararmış meşalesini tutuyordu. 30 yaşında bile değildi ama yüzündeki çizgiler bunun iki katı yıl tarafından kazanılmış gibiydi. Kuşkusuz çoğu hapiste geçmiş yıllardı bunlar. Kahverengi saçlar, kahverengi cilt, kahverengi göz bebekleri. Kötülüğün bir adım önündeki insanın saldırgan havası. Bizlerden misin diye sordu. Sizlerden? Evet, panayırcı mısın? İş mi arıyorsun? Karim avuç içleri karşı karşıya gelecek biçimde ellerini birleştirdi. Hayır, polisim. Polis mi? Alev yutucu yaklaştığı bir ayağının altındaki sıranın üzerine Karim'in tam altına dayadı. Oğlum, hiç polis suratı yok sende. Arap polis adamın sıcak gövdesini hissedebiliyordu. Cevap verdi. Polis suratı denince ne düşündüğüne bağlı. Ne istiyorsun? Herhalde yabancılar polisinden geldiğini söylemeyeceksin. Karim cevap vermedi. Bir bakışta tavanın yamanmış çadırı, pistin ortasındaki cambazları gördü. Sonra 1982'de karşısındakinin 15 yaşlarında falan olması gerektiğini düşündü. Jude ile karşılaşmış olması mümkün müydü? Değildi. Yine de damarlarındaki titreşimi dinledi, sordu. 14 yıl önce de buralarda mıydın? Tabii, ne sandın? Bu sirk benim moruklara ait. Karim ara vermeden konuştu. O dönemde belki de buraya gelmiş olan bir çocuğun izi üzerindeyim. Tam tarihi söylemek gerekirse Temmuz 1982. Arka arkaya birkaç pazar günü. Onu hatırlayabilecek birilerini arıyorum. Alev yutucu Karim'in gözlerinin içindeki gerçeği araştırdı. Şaka etmiyorsun ya. Şaka eder halim var mı? Aradığın çocuğun adı neydi? Judy, Judy Tero. Gerçekten de 14 yıl önce bu sirke gelmiş bir çocuğu hatırlayacağımızı mı düşünüyorsun? Karim ayaklandı, tahta sıraların arasından çıktı. Boş ver. Genç adam birden Karim'in yakasına yapıştı. Judy buralara birkaç kere geldi. Biz prova yaparken önümüzde çakılır kalırdı, büyülenmiş gibi. Taştan bir çocuk sanırsın. Ne dedin? Adam bir basamak çıktı, Karim'le aynı hizaya geldi. Polis teğmeni herifin benzin kokulu soluğunu duydu. Alev yutucusu devam etti. Çok sıcak bir yaz oldu. Rayları eritecek kadar sıcak. Judy arka arkaya dört pazar geldi. Neredeyse aynı yaştaydık. Birlikte oynadık. Ona alev yutmayı öğrettim. Çocukça şeyler işte. Üzerinde bütün bir kış çalışacak kadar zor şeyler değildi. Karim gözlerini genç alev yutucununkilere dikti. Ve 14 yıl sonra o çocuğu hatırlıyorsun, öyle mi? İstediğin de bu değil miydi? Polis sesini yükseltti. Bütün bunları nasıl hatırladığını merak ediyorum. Alev yutucu çiğnenmiş toprak zemine atladı, topuklarını birleştirdi ve meşalesini ağzına yaklaştırdı. Meşaleyi benzin yüklü birkaç damla tükürükle ıslattı. Bir kıvılcım yağmuru fışkırdı. Oğlum, Judy dediğinin bir özelliği vardı. Karim irkildi. Yüzünde mi? Yüzünde bir şey mi vardı? Hayır, yüzünde değil. Ya neresinde? Genç adam birkaç kıvılcım daha püskürttü, sonra bir kahkaha patlattı. Oğlum, o Judy dediğin küçük bir kızdı.